Sağlık Olsun programından bu hafta da herkese merhaba değerli izleyenler. Bu hafta konuğumuz Hatay Tabip Odası'ndan aile hekimi Doktor Ali Kanatlı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Bu hafta zaten aslında bir basın açıklaması yaptınız Hatay Tabip Odası olarak. Ya, deprem bölgesindeki aile hekimlerinin bu ay aldıkları ücretlerde ciddi bir kesinti yaşandı. Sebebi neydi diyerek ilk olarak
Evet.
bundan başlamak istiyoruz.
Aile hekimlerinin ücretlendirmesi birkaç kalemden oluşuyor. Bunların en önemli kalemi nüfustur. Nüfusa göre ücret alıyor. Bir nüfusa göre alınan ücret ayrıdır. 2000'e, 3000'e, 4000 nüfusa göre alınan ücret ayrıdır. Bir de performans olayımız var. Bebek aşıları, gebe izlemlerinin falan hepsini tamamlamamız gerekiyor. Bir şey daha var. Üçüncü kalemimiz de teşvik. Günlük baktığımız hasta sayısının 74'ün üzerinde olması gerekiyor teşvik alabilmemiz için, teşviki tam almamız için. Ya üç ayrı kalemden alıyoruz. Antakya'yı biliyorsunuz birkaç defadır sizinle görüştük. Depremden beri görüşüyoruz zaten. Antakya, Defne, Samandağ, Kırıkhan, Hassa, Arsuz ilçelerimizde hiçbir şey düzelmedi. Bakanlık bizden her şey düzenliymiş gibi performansımızı tam yapmamızı, nüfusun tam olmasını istiyor. Şöyle diyeyim size, depremden sonra birçok arkadaşımızın aile sağlık merkezi yıkıldı. Biliyorsunuz 63 tane aile sağlık merkezi yıkıldı. Yıkılmayanların çoğu da yağmalandı. Bu 63 aile sağlık merkezimizin hiçbiri yapılmadı. Bu 63 aile sağlık merkezinde çalışan arkadaşlarımız şu an konteynerlarda çalışıyor. Düşünün, mahalleniz yok olmuş. Mahallede kimse yok. Bulunduğunuz mahallenin nüfusuna göre ücret alacaksınız ama mahallede kimse yok. 2000, 3000 göç var. Bir buradan para kesiliyor. Siz mahalleniz olmamasına rağmen gidip başka bir yerde konteynerde görev yapıyorsunuz. Her gün ya da her hafta ayrı bir konteynerde görev yapıyorsunuz. Günlük o hasta sayısını tutturmanız mümkün değil. Çok çok daha önemli bir şey var. Normal aile hekimliği sisteminde bize bağlı olan gebelerin, bebeklerin, çocukların izlemlerini yapmamız gerekiyor. Bebek aşılarını yapmamız gerekiyor. Bunların takibini biz normalde depremden önce yapıyorduk. Nüfusumuz belliydi. Randevu veriyorduk ve telefonlarla da çağırıyorduk. Sizin bebeğin ikinci ay aşısı geldi. BSG aşısını yapacağız, hepatit A filan. Hastaları bilgilendiriyorduk. Anneleri bilgilendiriyorduk. Şimdi ölü bir bebekten bile sorumlu oluyorsunuz. Ya bakanlık bebeğin nerede olduğunu bilmiyor ama sizin bilmenizi istiyor. Ve o bebeğin aşısını yapmadınız diye sizin maaşınızdan para kesiliyor. Size biraz şey gelebiliyor, ya nasıl öyle bir şey diye düşünüyorsunuzdur ama öyle. Buradan göç eden bir gebe icabında Antalya'dadır, İstanbul'dadır. Bir kadın hamile kalıyor. Sisteme düştüğü zaman siz onu takip etmemiş olduğunuz için o ay sizin maaşınızdan yine bir kesinti oluyor. Şimdi nüfusunuz yok, nüfus göçmüş, aile sağlık merkeziniz yok. Hekim sayısı çok düşmüş, hemşireniz yok. Hemşire sayısı Antakya merkezde yarı yarıya düştü. Ben kendimden örnek vereyim. Bu ASM'de 4 birimiz, 4 aile hekimi, 4 hemşire vardık. Bir hemşiremiz çocuklarıyla birlikte öldü depremde. Bir hemşiremizin hamileyken üstüne duvar yıkıldı, erken doğum yaptı, bacağı yaralandı. Bir hemşiremizin de annesi, ailesi depremde vefat ettiler. Kaldık bir hemşire, dört hemşireden. Ben bir hemşireyle tüm 16 bin nüfusun, bana bağlı 16 bin nüfusun tüm aşılarını, bebeklerini, gebelerini izlemem gerekiyor. Bunları bulmam gerekiyor. Ya hemşire sayısı düşük, hekim sayısı düşük ve bizden her şey normalmiş gibi işlerin yapılması isteniyor. Şimdi peki bu performans şimdiye kadar nasıldı? Şimdiye kadar şöyle geliyordu. Ocak ayına kadar bakanlık demişti ki eskisi gibi o ücreti depremden önceki son ay hangi ücreti aldıysanız bundan sonra her ay o ücreti alacaksınız dedi. Fakat Şubat ayında birdenbire dedi ki artık tamam her şey düzeldi. Nüfusunuz geri geldi. Antakya'daki tüm binalar, Defne'deki, Hassa, Kırıkhan'daki yapıldı. Her şey çok iyi. Hemşire ve hekim sayısı çok fazla. Sizden artık tam iş bekliyoruz. Şimdi Bu olmadığı için Antakya yok, nüfus yok ve maaşlar yarı yarıya düştü. 20 bin lira kesilen arkadaşlarımız var. 30 bin lira kesilen arkadaşlarımız var. Birçok arkadaşımızın çocukları dışarıda. Çocuklarına para gönderecekler. Okuyorlar. Aileleri dışarıda olanlar var. Başka bir ilde ev kiralamışlar. Hem burada yaşamak zorunda kalıyorlar, hem oraya para gönderecekler. Ve birdenbire 30-40 bin liranın kesildiğini düşünün. Yarı yarıya, yarıdan fazla maaşınız kesiliyor ve şok oluyorsunuz. Peki zaten Antakya'da hekim yok. Zaten hemşire yok. Bu koşullarda buraya hekim hemşire gelir mi? Şimdi biz Türk Tabipler Birliği olarak depremden sonra çağrı yaptık. Tüm bölgedeki aile hekimlerine. Sizin yıkılan binalarınız ya da yağmalanan eşyalarınızda ne eksiğiniz varsa temin edelim diye. Arkadaşlar bize listelerini getirdiler. Ve bunlar çok büyük miktarlardaki paralar. Aile hekimliğinde hekim tüm malzemeyi kendi bütçesinden alıyor. Bakanlık bir para veriyor. 20 bin, 17 bin. O parayla taksitle alıyor. 300-500 bin liralık malzeme düşünün. Ve bunlar yok oldu. Türk Tabipler Birliği kimin neyi eksikse liste aldı bizden ve o listeyi tamamlayıp bize gönderdi. Biz bunları dağıttık. Biz bunların dağıtımını yaparken Türk Tabipler Birliği olarak biz meslektaşlarımızın ve hemşirelerin psikolojik sorunlarını düzeltmek için terapiler düzenlerken bakanlığın bu yaptığıyla tamamen motivasyon düştü. Zaten
Sadece
arkadaşlarımız buradaki
motivasyon mu düştü Ali Hocam? Yani şuradan söylemek isterim. Yani başından itibaren depremzede yurttaşların zaten yaşadığı zorluğu biliyoruz. Siz de depremzede hekimlersiniz aslında. Nasıl koşullarda çalıştığınızı ya da hangi sorunlarla uğraştığınızı anlatıyorsunuz. Uzun da bir cevap verdiniz ama her anlattığınızın ayrı ayrı bir önemi ve kıymeti var. Yani işte giden yurttaştan, ölen yurttaştan, kaybolan bebekten her şeyden mesulsünüz ve cezalandırılıyorsunuz. Ama zaten sağlık sisteminin çok ciddi problemleri varken ve deprem bölgesinde sağlık hizmetleri çok gerilenmişken, geriye düşmüşken, çok yara almışken mevcut bakanlığın yapmış olduğu ücret kesintisinin yarattığı yıkımı az çok tahmin edebiliyoruz. Yani izleyicilerimiz de tahmin edeceklerdir ve hatırlayacaklardır sizin biraz önce de söylediğiniz gibi birkaç kez konuğumuz da oldunuz. Somut olarak nasıl etkiler? Yani şeyi biliyoruz, Tap Odası Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Emekli olmayı düşünüyorum eğer ücretler böyle olacaksa. Yoksulluk sınırının altına düşüyor maaşlarımız demişti. Biraz
evet.
buralardan da anlatın istiyoruz.
Şimdi bizim buradaki meslektaşlarımız direndiler. Çoğu gitmemek için direndi. Ya biz bu şehri böyle bırakıp gidemezdik zaten. Bize ihtiyaç vardı. Ve biz hem hekimlik meslek etiğimizle, hem vicdanımızla, hem ahlakımızla burada kalmayı seçtik. Her taraf darmadağındı. Düşünün hastanelerimiz yıkılmıştı. İnsanlar öldü. Kurtarılamadılar. Ve aileler dağıldı. Ve bize her gelen hasta, bir bebek geliyor. Eskiden annen nerede derdik, şimdi diyemiyoruz. Gözlerinden yaş akmaya başlıyor. Annesi yok, babası yok, kardeşleri yok. Yakınlarından biri getiriyor bebeği. Ve biz bu travmaların içinde hekimlik yapmaya çalışacağımızı da biliyorduk ve devam etmek istiyoruz. Ve bakınız, Aralık Ocak ayına kadar arkadaşlarımız direndiler. Ve maalesef bazıları ayrılmak zorunda kaldı. Haklılar ya, bu ne bu koşullarda ne bir ücretlerle çalışılmaz. Eğer böyle devam ederse birçok arkadaşımız istifa edecek. Emekliliği gelen gidecek. O da başkanımızın emekliliği gelmiş gidecek. Benim emekliliğimin üzerinden geçti. Ben de emekli olurum giderim. Emekliliğimde alacağım maaş kadar zaten bir maaş verdiler. Dışarıda mesai yapmamız gerekir ya da başka bir işlerde çalışmamız gerekir. Biz hekim olarak dışarıda çok rahat bir şekilde bu parayı kazanabiliriz. Şimdiki kazandığımızı. Ama biz bırakmak istemiyoruz. Evet, istifalar başlayacak. Bakın, hemşire eksiğimiz o kadar fazla ki. Hemşire aynı zamanda annedir. Çocuklarıyla ilgilenecek. Çocuğunun dışarıda rahat bir ortamda yetişmesini istiyor hemşireler. Çok haklılar. Kadın doktorlarımız da öyle. Bizler de öyleyiz. Çocuğuna sabah kahvaltısını yapacak, okula götürecek. Burada ulaşım yok. Okula aracıyla gidip götürecek, gelip işini yapacak, sonra tekrar gidip okuldan alıp geri dönecek. Ve Bunun siz maaşını düşürüyorsunuz. Zaten hemşireler Antakya'yı, Defne'yi tercih etmiyor bu sistemi. Aile hekimliğini tercih etmiyorlar. Şimdi burada hem onların hem bizim maaşımızı keserseniz ne olacak? Bu tür yerlerde, afetlerde sağlık personeli sayısı en az iki katına çıkartılır. Bizde yarı yarıya düştü. Ve sağlık personeli başta olmak üzere öğretmen de ve memurların teşvik edilmesi gerekir bu tür yerlerde. Ya buraya gelen, hadi dışarıdan mecburi hizmetle hekim ya da hemşire geldi. Bir yıl kalır sonra çeker gider, bitirir gider. Ama buradaki sistem düzelmez bu şekilde. Taşıma suyla değirmen dönmez. Bizler buranın hafızasıyız. Ben 33 yıllık hekimim, 31 yılını aynı aile sağlık merkezinde geçirdim. Buradayım. Ve ben hastamı, torununu, kızını, çocuğunu hepsini tanırım. Benim gitmem bir felakettir ya da bana benzer arkadaşların gitmesi. Şimdi 25-30 yıllık hekim arkadaşlarımız var. Zor şartlar altında kalmayı tercih ettiler. Ama bir ay daha böyle devam ederse kimse dayanmaz. Bugün bu koşullarla yaşanmaz. Çocuklarınıza para gönderemezsiniz. Biz bıraktık teşvik edilmeyi. Biz bize verilen o asgari parayı verilmesini isteriz. Geçen yılın son maaşı kadar bir maaş verilmesini istiyoruz tüm arkadaşlarımıza. Normali nedir biliyor musunuz? Normali budur. Denir ki yıkımın bu kadar büyük olduğu yerlerde tavandan ücret verilir. Tavan çok büyük bir ücret de değil ha, dediğimiz tavan. Artı bebek aşıları, gebe izlemlerini takibi için de pozitif performans verirsiniz. O zaman burayı tercih ederler. İdealist arkadaşlarımız gelir o zaman. Ama şimdi ne kadar idealist olursanız olur, sizin de yetiştirmekle yükümlü olduğunuz, bakmakla yükümlü olduğunuz bir aileniz var, çocuğunuz var. Yaşamınızı bıraktın zaten. Zaten bu koşullarda biz dozun altında çamurda. Ya düşünün, yağmur yağıyor, konteynerları su basıyor. Her yer çamur. Güneş çıkıyor, her taraf toz. Ya biz bu koşullarda yaşayacağız, evet. Ama biz kendi çocuklarımızı, yaşamını sağlayabilmemiz için normal, sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmeleri için sağlıklı bir ücret istiyoruz.
Aslında şu anki mevcut koşulların da ne olduğunu anlattınız. Biliyoruz deprem bölgesinde yeni yapılan ASM'ler olmadığı gibi onarım da yok. Hala konteynerde zor şartlarda sağlık hizmeti vermeye çalışıyorsunuz. Ama üstüne de tırnak içerisinde hem siz hem yurttaşlar aslında cezalandırılıyor. Varsa konuya dair son olarak söylemek istedikleriniz bunları alalım hocam. Biz de bir teşekkür etmiş olalım. Çünkü hiçbir ricamızı kırmıyorsunuz. Yoğun da
Çok
çalışıyorsunuz.
teşekkür
Her
ediyorum.
ne kadar nüfus performans teşvik üçleminde
Sesimizde
zorlansanız da.
olduğunuz için, buradaki sorunları sürekli dile getirdiğiniz için, bir yıl geçmesine rağmen bir şey düzelmemişken, ilgi azaldığı için, deprem unutulduğu için ve siz sürekli bunu hatırlattığınız için biz size teşekkür ediyoruz. Ve biz şunu söylüyoruz. Geçen hafta görüşmelerimiz oldu. Türkiye'nin birçok yerinden meslektaşlarımız bize desteğe geldiler, sağ olsunlar. Ve bizler önümüzdeki hafta, eğer bu süreç devam ederse, önümüzdeki hafta bir 5 günlük iş bırakacağız. Ondan sonra istifalar gelecek. Ve biz şu an şeyi zorlamaya çalışıyoruz. İnsanlar gitmesin diye biz bakanlığı zorlamaya çalışıyoruz. Bakın, biz bunu yapacağız. Lütfen arkadaşlarımız burada kalsın. Gitmesinler. Buranın sağlığını hep beraber yan yana yapalım. Bakanlık bizim karşımızda değil, bizimle beraber olsun. Karşımızda bir düşman olarak durmasın. Biz de onların düşmanı değiliz. Biz bakanlıkla beraber yan yana, omuz omuza bu sistemi oturtabiliriz. Bu Antakya'yı, Defne'yi, Hasra'yı, Kırıkhan'ı omuz omuza ayağa kaldırabiliriz. Biz bunu istiyoruz bakanlıktan.
Teşekkür ediyoruz hocam.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Çok sağ olun. Değerli izleyenler, haftaya yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.